Ayrım 31, sayfa 353. Bu planda İstihbarat Başkanlığı komuta katına şu korkunç tuzağı tavsiye ediyordu. Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar, Yalçın Küçük, Yaşar Parlak, Mahir Kaynak, Mahir Sayın ve ilave edilmesinin fayda sağlayacağı değerlendirilen Yavuz Gökmen, Altan Kardeşler gibi gazetecilerin kamuoyunda saygınlığının azaltılması ve itibarlarının düşürülmesiyle terör örgütüne sağladıkları dolaylı destek ve ilgili aleyhlerine kamuoyu oluşturulması, örgütün parayla her şeyi kendine müzahir gazetecilere yaptırdığının, gazete sahiplerine seçilen köşe yazarlarına ve televizyonlara aktarılması, televizyonlarda basın ahlak yasası açısından konunun tartışılmasını sağlanması. Genelkurmay'daki paşalar kendilerine kafa tutan gazetecilerden yalan ifadeyle kurtulma yolunu bulmuş ve psikolojik harekat için düğmeye basmıştı. Bir an o gün her şeyden habersiz gazeteye gitmişti. Can Ataklı'nın odasında sabahın başyazarı Güngör Mengi ile Ankara'da kaynayan kazanı tartışıyordu. O kazan kendi üzerine devrilmek üzereydi. Nitekim onlar konuşurken gazetenin yayın yönetmeni Zafer Mutlu odaya girdi ve ''Abi bunlar senin de bacağını kıracak galiba'' deyiverdi. Bir haber aldığı belliydi. Nitekim ertesi gün gazetenin yazı işleri müdürü Ergun Babahan, ''Abi sakın verdiği isimler elimize geçti. Sen de listede varsın. Yayınlıyoruz.'' dedi. Bir an şaşkına dönmüştü. ''Açıklama mı yaptılar?'' diye sordu. ''Hayır, bazı gazetelere sızdırdılar.'' diye yanıtladı Babahan. Sakık bir andım ve Cengiz Çandar'ın para karşılığı PKK lehine yazı yazdığını iddia ediyordu. Anlaşılan psikolojik harp dairesi bu iki ismi kurban seçmişti. Birand, buna kuşlar bile güler, üstelik ben sizin yazarınızım, bunu nasıl yayınlarsınız dediyse de dinletemedi. Babahan onu Zafer Mutlu'nun istediğini söyledi. Hürriyet'e de vermişler, biz koymasak onlar yayınlar. Sen de köşende yalan olduğunu belirtebilirsin dedi. Birand arkadan hançerlendiğini hissetti. Israr etmedi. Resim. Çevik bir imzalı andıç belgesi ve hedef gösterilen isimlerin belge çıktılarını görüyoruz. İfade tutanağını istedi. Sakık aynen şöyle demişti. Öcalan, Türk basın mensupları arasında örgütün parayla yazdırdığı veya konuşturduğu çok ünlü kişiler olduğunu söylerdi. Bunların parayla satın alınabileceğini düşünürdü. Mehmet Ali Birand ve Doğu Perinçek'le görüşmesini Öcalan'a Türk basınının kapılarını açmıştır. Öcalan bana, Mahir Kaynak, Mahir Sayın, Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand ve yalnız Yalçın Küçük'ün isimlerini söyledi. Tam andıçtaki listeydi. Sonradan Sakık'ın yayınlayacağı bu ifadede Apo'nun bu isimleri hangi nedenle söylediği belirtilmemişti ancak kimse o kadar ayrıntıya takılacak halde değildi. Mehmet Ali Birand yeniden yanmaya başlamıştı. Panik halinde aklında güvendiklerini arayıp yol sordu. Aradıklarından biri de Hanefi Avcı'ydı. Avcı aklanmak için savcılığa gidip kendisini ihbar etmesini önerdi. Birand bir dilekçe yazıp savcılığa faksladı ama ihbarı kabul edilmedi. Şimdi onun için bir linç girişimine, meslektaşların katılışına tanık olma zamanıydı. İlk darbe o akşam Kanal D'nin haber bülteninde geldi. Uğur Dündar'ın yönetimindeki Kanal D, parayla PKK propagandası yapanlar diyerek Sakık'ın ifadesi aracılığında kendisine hedef gösterdi. Birand 7 yıl sonra başına geçip zirveye taşıyacağı bültende hain olarak afişe ediliyordu. Bu ertesi günkü gazeteciler için bir işaret fişeğiydi. Ertesi günkü Hürriyet'te başyazar Oktay Ekşi, Alçakları Tanıyalım başlıklı yazısında Sakık'ın itiraflarından söz ederek şöyle diyordu. Dürüst gazeteci veya sorumlu aydın havalarında bizleri arkadan hangi alçaklar hançerliyormuş bilmeye mecburuz. Sıra kulaklarından tutup adalete götürülmelerine veya kamuoyuna teşhir edilmelerine geldi. Onu bekliyoruz. Ekşi'nin alçaklar diye tanımladığı isimler gazetenin o günkü manşetindeydi zaten. Hürriyet'te Sakık'tan dehşet itiraflar manşetiyle kampanyaya dahil olmuştu. Ertuğrul Özkök o gün bu kararını sağladıklarını 15 yıl sonra bir kitap için şöyle anlattı. Bu ifade zaptını bize Genelkurmay'dan faksla geçmişlerdi. Yalan olduğundan şüphelenmedim. Yazı işlerinde listedeki iki gazeteci arkadaşımız var. Bunu verelim mi vermeyelim mi diye tartıştık. Sabah gazetesiyle aramızda müthiş bir rekabet vardı. Her şeye haber şehvetiyle bakıyorduk. Yayınlamaya karar verdik. Sonradan öğrendik ki felaket bir şeymiş. Hayatımdaki en dramatik anlardan biridir. Defalarca özür dilemişimdir. Bir an gazeteleri hele de kendi gazetesini görünce ölecekmiş gibi oldu. Gerçi daha Akyol gibi lehinde yazanlar, Fatih Altaylı gibi sütunumu bir anda veriyorum diyenler vardı ama genel manzara korkunçtu. Ertuğrul Özkök yaptıkları fenalığı fark edince belki de vicdan azabıyla Güneri Civoğlu'nu arayıp Mehmet Ali'ye çok ayıp ettik, bir şey yapmamız lazım demişti. Güneri Civoğlu birlikte yemek yemeyi önerdi. İstanbul'un en popüler yeri saydıkları Paper Moon'da yer ayırtıp bir anda davet ettiler. Bir arada görünerek iddiayı ciddiye almadıklarını bir anda sahip çıktıklarını göstermek istiyorlardı. Bir an geldi. Kötü görünüyordu. O haberle sadece gazeteciliğin değil, hayatını tehlikeye atan gazeteci arkadaşlarını sistem etmedi. Bunun Çevik Bir ve Erol Özkasnak tarafından hazırlanan bir tuzak olduğunu anlattı. İddianın doğru olmadığını nasıl anlatacağım şimdi diye sordu. Ertesi gün Başbakan Mesut Yılmaz'la Trabzon'a kayınbiraderi Ali Karaca'nın sahip olduğu Karadeniz TV'nin açılışına gitti. Yıllardır tanıştığı ve senli benli olduğu başbakanın son krizdeki tavrına kızmıştı. O gezide yalnız kaldıklarında Yılmaz'a "Bana bazı şeyleri izah etmen gerekiyor herhalde" dedi. Yılmaz, "İzah edecek bir şey yok. Senin yazıların yüzünden askerler aram açıldı. Bir daha da senin programına çıkmam" cevabını verdi. Yılmaz da zor anında ondan yüz çevirmiş, bir an tamamen yapayalnız kalmıştı. Başlatılan cadı avında her taraftan kuşatılmıştı. Oradan yazıp yolladığı yazı pazartesi günü sabahta çıkmadı. Hemen Zafer Mutlu'yu aradı. "Gelince anlatırım" dedi Mutlu. Buluştuklarında yüzü simsiyahtı. "Bu hayatımın en zor konuşması" dedi. "Büyük baskı altına girdim. Her yönden geliyor ve dayanamıyorum. Seni taşıyamayacak noktaya geldim." Bu kovulma sinyaliydi. Sabah yönetimi basınç altında iki yazarın yükünü birden taşıyamayacağı düşüncesiyle birini atmayı kararlaştırmıştı. Kendine daha uzak buldukları Mehmet Ali Birant'tan vazgeçerek hiç olmazsa Cengiz Çandar'ı kurtarabileceklerini düşünmüşlerdi. Çandar'ı da Amerika'ya gönderip yazılanlara da bir sürü ara vereceklerdi. Birant artık zaten burada bir dakika bile duramam diyerek dışarı fırladı. Tuzak başarılı olmuş, el üstünde tutulduğu gazeteden bir anda kovulmuştu. Ya 32. gün? Onu gazeteden kovduranlar asıl koruyucu zırhı olan televizyonu da elinden almayacak mıydı? Ertesi gece programın canlı yayını vardı. Show TV'nin patronu Erol Aksoy'u yokladı. "Aksoy, yönetim kurulunda konuştuk. Suçlu olduğuna inanmıyoruz. Dava açsınlar, onun sonucuna göre karar veririz. Sen programına devam et" dedi. O ıssızlıkta bir cesur ses duyduğuna sevindi bir an. "Kılıcım elinden gitti ama hiç değilse kalkanım var" diye düşündü. O gece Cemre ile hayatlarının en zor gecelerinden birini geçirdiler. PK'ya para karşılığı hizmet suçlamasının bir insanı nereye götürebileceğini bilecek kadar Türkiye öğrenmişlerdi. Kaygılanıyor, korkuyor ancak ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ertesi gün güvendiği bir dağ daha kar yağdı. Erol Aksoy arıyor ve beklediği haberi veriyordu. "Beni Erol Özkasnak aradı. Senden ve 32. günden çok rahatsız olduklarını, ikinci başkanın programın yayından kaldırılmasını istediğini söyledi. Birant, ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sordu. Aksoy, Özkasnak'tan sonra genel kurmayı arayıp çevik bile bir görüşmüş. 32. günün konukları gelip oturdu bile. "Yayını durdurursak büyük skandal olur" demişti. Çevik bir daha ayaklarında 32. günü görmek istemediğini söylemiş. Sadece o gece için izin vermişti. Erol Aksoy da "bu geceden sonra durdururuz" diye söz vermişti. Resimde Erol Aksoy'la 32. gün programında Mehmet Ali Birand'ın yan yana bir fotoğrafını görüyoruz. "Telefonda beni affet Mehmet Ali. Başka türlü davranamazdım. Beni mahvederler" dedi ve ekledi. "Eğer bu gece çıkar da meydan okuyan bir şey söylersen uydu bağlantısını keseceğim. Buna mecburum." Birand başının tamamen suya batırıldığını hissetti. 32. günde son nefesini verecekti. Korkunç bir baskı altında programın çekileceği OTTÜ'ye gitti. Yayın oradan seyircili yapılacaktı. Bütün öğrenciler sakı konusunu merak ediyordu. Canlı yayın başlamadan salondaki öğrencilere bir konuşma yaptı. "İsterseniz bu gece 32. günü kapattırabilirsiniz. Beni, bu programı seviyorsanız sakı işini sormayın. Askeri rahatsız edecek bir slogan atmayın" dedi. Dokunsalar ağlayacak haldeydi. 35 yıllık kariyeri, yarattığı program, gazeteci kimliği, yıllarca kafa tuttuğu bir vesayet rejimi tarafından gömülmek üzereydi ve o kendisine kıyanlar rahatsız olmasın diye seyirciden merhamet dilenecek hale gelmişti. Ancak otlu öğrenciler bu konuşmayı alkış ve tezahüratla karşıladı. O koşullarda bu destek bir anda doping etkisi yaptı. Yayına girdiğinde rejim masasındaki Musa Çözen kulaklığına "Erol Bey burada" diyorsunu fısıldadı. Bir aksilik olursa şalteri bizzat indirmek üzere rejiye gelmişti. Neyse ki yayın kazası belası atlatıldı. Ertesi gün Çevik bir Erol Aksoy'u arayıp "Anlaşmamız geçerli, bitiriyorsunuz değil mi?" diye sordu. Aksoy da bir anda döndü. 32. günün ipi çekilmişti. Sahibine son sözleri soruluyordu. Programı ancak Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın katılması kurtarabilirdi ancak bu koşullarda da imkansız gibiydi. Çankaya'yı yokladılar, ses çıkmadı. Erol Aksoy Başbakan Yılmaz'la görüştü. Bir anın durumunu izah etti. "Yılmaz beter olsun" dedi. Bütün kapılar kapanmıştı. Bitti dedirtmemek için 32. günün erken tatile çıktığını ilan ettiler. Birant yolun sonuna gelmişti. İşte o aşamada hiç ummadığı bir yardım eli hiç umulmadığı bir yerden uzandı. Amerika'dan. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Mark Paris, sabahın sahibi Dinç Bilgin'in ziyaretinde "Birant'ın başına gelenler bizim McCarthy dönemine benziyor. Biz bu yaklaşımdan çok çektik. Korkarım sizler de çekeceksiniz" demişti. Birkaç gün sonra NATO ile ilgili bir seminer vardı. Amerikan yönetiminin Türkiye ile ilgili ağır topları da orada olacaktı. Üstelik Çevik bir de bir seminere konuşma yapacaktı. Birant 3 Mayıs pazar günü o seminere gitti. Richard Pearl, Paul Wolfowitz, Morton Abramowitz gibi Brüksel ve Washington'dan tanıdığı Amerikalılarla sohbet etti. Meslektaşlarının vermediği destek ve teselli onlardan buldu. Büyükelçi Mark Paris, "Konuyu Amerikan dışişlerine bildirdim. Çok rahatsızız. Çok sert tepki vereceğimizi bilin" dedi. Amerikalılar sadece ona moral vermekle kalmayıp Çeviklere ciddi tepki verdiklerini söylediler. Birçok önem verdiği Amerikalılar karşısında güç durumda kalmıştı. Üstelik sohbet sırasında kendisine bu tavrın Amerikan Kongresi'nde sorun yaratabileceği söylenmişti. İşte o seminerde inanılmaz bir şey oldu. Brandt uzaktan süzdüğü Çeviklerin bir ara seminer salonundan çıkıp tuvalete doğru yöneldiğini gördü. Bu kitap okuyanların artık tahmin edebilecekleri çevik bir hareketle yerinden fırlayıp peşine düştü. Karar vermişti. Onunla yüz yüze hesaplaşacaktı, hem de tuvalette. İçeride pisuar başında karşılaştılar. Bir anda karşısında gönlü şaşırmış gibi yaparak "Oo Mehmet Ali Bey, nasılsınız?" diye sordu. Brandt gayet kararlı bir edayla "Çok kötüyüm, bana kötülük ediyorsunuz. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum." dedi. Bir bilmece yaptı. "Aman yapmayın, ne yapmışsınız hiç haberim yok." Brandt "Beni işten atırdınız, daha ne yapacaksınız?" diye sordu. Bir bunu da yalanlıyor, bilmezmiş gibi davranıyordu. Yine de "Madem öyle, akşamüstü kalender orada evine gelin, bir konuşalım." dedi. Brandt akşam 17'de orada evindeydi. Yasaklı olduğu kapıdan ikinci başkanın özel izniyle girebildi. Büyük bir salonda 2 saat baş başa tartıştılar. "Brandt, siz benim Pekka'dan para almış olabileceğime inanıyor musunuz?" sorusuyla lafa girdi. Bir, buna inanmadığının ama Öcalan söyleşisi ve asker karşıtı yayınlarından ötürü Genelkurmay'ın kendisine antipati duyduğunu söyledi. Sabaha şova baskı yaptığını reddetti. Brandt bizzat şahit olduğu konuşmalarından bahsedince yalanladı. 32. güne de karışmayız. Onun kararı Erol Aksoy'a ait." deyip sıyrıldı. Brandt görüşmeden çıkar çıkmaz Erol Aksoy'u aradı. Durumu anlattı. "İstersen yarın kendin ara, bunları doğrulat." dedi. Aksoy heyecanlandı. Hemen 32. gün hayata tutacak bir formül önerdi. Galatasaray şampiyon olmuştu. Fatih Terim'le futbolcuları Galatasaray Üniversitesi'nde buluşturarak politikadan uzak çok ilginç bir program yapabilirlerdi. Brandt bu teklife can simidi gibi sarıldı. Derhal kulübe gidip Başkan Faruk Sünder'e öneriyi iletti. Anlaştılar. Ancak o aşamada yeniden Erol Özkasnak girdi devreye. Fatih Terim konuyu yakın dostu Mehmet Ağar'a açıp nabız yoklamasını istemiş. Onun aracılığıyla da konudan Genelkurmay'a haberdar olmuştu. Özkasnak eğer Galatasaray'la 32. güne katılırsa askerliği gelen bütün futbolcuları silah altına alırım demişti. Terim bir programı kurtarmak için bu riske girmeyecekti. Bir anda son ümidi de çökmüştü. Hayatında ilk kez tamamen işsiz kalmıştı. Tam o günlerde Cemre ile birlikte bir konferans vermek üzere Atina'ya giderken Ankara'dan feci bir haber aldılar. Andışta hedef gösterilen isimlerden Akın Birdal kurşun yağmuruna tutulup ağır yaralanmıştı. Psikolojik harp sıcak savaşa dönmüştü. Şimdi Brandt'ın namlunun ucundaydı. Ne kendini savunacak köşesi vardı, ne de çevresinde ona kalkan olacak kimsesi. Haftalar sonra nihayet rahat bir nefes aldığı Atina'dan İstanbul'a dönmek gelmedi içinden. Yenilmiş, kör bir karanlığın içine itilmişti. Bölüm 26. Hayata dönüş. Zor zamanların ruh ferahlatan bir teselli cümlesi vardır. Her gece ilk gün arasındadır. Brandt'ın gecesi ışıklı bir dönemin peşinden gelmişti. Ve bütün kasvetine rağmen yine hem de çok kısa zamanda ışıklı bir sabaha dönecekti. 1998 yazı gelmeden İstanbul'un kasvetli havasından kaçıp Kuşadası'na sığındılar. Brandt ilk kez bu kadar erken ve işsiz olarak tatile çıkıyordu. Arayıp soranlar azalmış, aradığı yetkililer telefonuna çıkmaz olmuş, çevresindeki kalabalık birden kaybolmuştu. Bu ıssızlık karşısında sarsıldı. Şaşkın haldeydi. Sabah kalktığında yazı yazmamak, kimden röportaj alacağına kafa yormamak alıştığı şeyler değildi. Ekip dağılmış halde gözünün içine bakıyordu. Dolandırıcılık iddiasının şokunu yeni atlatmışken bu kez de vatana ihanetle suçlanıyordu. Bu silinmesi çok daha zor olacak bir damgaydı. Öyle sanıyordu. O yaz Cemre ile bundan sonra nasıl geçineceklerini, umurun okul masraflarını nasıl karşılayabileceklerini hesabını yaptılar. Gerekirse Belçika vatandaşlığına başvurmayı, umuru Türkiye'de bir üniversiteye almayı, evi satıp bir daireye çıkmayı planladılar. Cemre de çalışmaya başlayacaktı. Tüm kapıların yüzüne kapandığı bir girdaptaydı Brandt. Yine de bir çıkış yolu bulacağına yürekten inanıyordu. Her şey böyle bitmiş olamazdı. O günlerde Aydın Doğan'dan bir telefon aldı. Doğan 28 Şubat sürecinde kendi gazetelerinden de Umur, Talu, Taha Akyol gibi birçok ismin tavsiyesini isteyen askerlere karşı sağlam duruyor, kelle vermiyordu. "Bir anda sana yapılanların karşısındayım, arkamdayım. Sakın böyle şeylere aldırma, bunlar gelir geçer." dedi. Moral ve destek verdi. Arkası geldi. Bir süre sonra Ertuğrul Özkök aradı. Hürriyet o yıl 50 yaşına giriyordu. 50 yılın bir belgesi hazırlanacaktı. Aydın Bey, "Bu işi Mehmet Ali'ye verelim," demişti. En zor zamanda uzatılan bir yardım eli gibiydi. Brandt hemen kolları sıvadı. 50 yıllık Hürriyet arşivini önüne yığdı. Arı gibi çalışıp kısa sürede bir tanıtım filmi hazırladı. Film, 23 Haziran 1998 gecesi Dolmabahçe Sarayı'ndaki görkemli galada yüzlerce davetliye gösterildi. Alkışlarla tebrik edildi. Brandt alkışlayanlar arasında çevik bir Erol Özkasnak, Emin Çölaşan'ın da olduğunu görünce gülümsedi. O gece kendini yeni, büyük bir aile içinde gibi hissetmişti. Dönüşte Cemre ve Mehmet Canan Barlas çiftiyle birlikte Ünal Aysal'ın teknesiyle denize açılmak üzere Fransa'ya indiklerinde Ertuğrul Özkök yeniden telefon etti. Bu kez çok daha önemli bir iş teklifi için arıyordu. Doğan Grubu 1996'da kurulan NTV'ye rakip olacak bir haber kanalı yaratmak istiyordu. TV24, Doğan'ın tarifiyle haberleri her yönüne tarafsız verecek, güven duyulacak bir haber kanalı olacaktı. Başına da grup içindeki ezeli rakiplerin bütün itirazına rağmen bir andı getirmeyi düşünmüşlerdi. Aydın Doğan bu kanala gelmesini ve Milliyet'te değil Posta'da yazmasını istiyordu. Bir anda Eski Gazetesi'ne dönememesine, Posta'ya yönlendirilmesine biraz buruldu ama kaybedenlerin seçme hakkı yoktur diye düşündü. Ses çıkarmadı. Görüşmeden sonra Paris Havalimanı'nda Cemre'ye ve Barlas'a dönüp sevinçle işe alındım diye bağırdı. 35 yıllık başarılı bir gazetecinin 60 yaşına yaklaşırken iş bulduğuna sevinebildiği bir dönemdeydi Türkiye. Öylesine tahakküm altındaydı. Ayrım sonu. Sayfa 363.